Ayrım 41.
Sayfa 393. Bunun da son derece anlamlı bir nedeni vardı. Çok yakın bir iki dostundan başka hiç kimse Anatoly'nin 2 yıl önce evlenmiş olduğunu bilmiyordu. Gerçekten de 2 yıl önce Polonya'da konakladığı dönemde orta halli bir leh çiftçisi onu kızıyla evlenmeye zorlamıştı. Ve genç adam çok kısa bir süre sonra karısını terk etmiş ama buna karşılık kayınbabasına göndermeye söz verdiği belli bir para karşılığında her yerde kendini bekar olarak tanıtma olanağına kavuşmuştu. Kendisinden, durumundan ve başkalarının durumundan hep hoşnuttu. Bu hoşnutluk bir çeşit içgüdü gibiydi onda. Ve işte bu içgüdüyle kendisinin sürdürdüğü yaşamdan başka bir yaşantının olanaklı olmayacağına ve de yapamayacağına kesinlikle inanıyordu. Anatol, davranışlarının başkaları üzerinde nasıl bir etki yapacağını da, şu ya da bu devinimin nasıl bir sonuç vereceğini de kavrayabilecek durumda değildi. Ördek nasıl suda yaşamak için yaratılmışsa, Tanrı'nın da kendisini her yıl 30 bin rublelik bir gelirle yaşamak ve her vakit her toplulukta en yüksek yerde bulunmak için yarattığına inanıyordu. Öylesine inanıyordu ki, ilişki kurduğu bütün herkes genç adamın kendine olan bu sonsuz güvenini görünce, onun böyle bir yaşam sürmeye değdiğini ve hep en iyi yerlerde bulunması gerektiğini hemen kabul ediyor ve her önüne çıkandan borç istediğinde hiç kimse söz konusu borcun kesinlikle geri dönmeyeceğini bile bile bu isteğe uyuyordu. Kumara düşkün değildi. Daha doğrusu oyuna oturduğu vakit ille de kazanmak diye bir tutkusu yoktu. Dolayısıyla da ütüldüğü olursa kesinlikle yitirdiği paraya üzülmezdi. Kibirli de değildi. Başkalarının onun için ne düşündüklerini hiç aldırmazdı. Üstelik hiç kimse çıkıp da onu ün düşkünlüğüyle suçlayamazdı. Buna karşılık birkaç kez bütün görgü kurallarıyla açıktan açığa alay ederek babasını çileden çıkarttığı ve yüksek sosyetedeki saygınlığına hande ise gölge düşürdüğü, üzüntüyle herkesçe bilinen bir gerçekti. Anatol cimri de değildi. Kendisinden herhangi bir şey isteyen birine hiç hayır demezdi. Sevdiği 2 şey vardı, eğlence ve kadınlar. Kendisi açısından bakınca zevklerine düşkün bir yan bulunmadığı kanısına varıyordu. Bu zevklerini doyururken başka insanların ne gibi zarar göreceklerini kavrayamadığı için kendini kusursuz sayıyor, tersini düşünenlerden, dolayısıyla da alçak ve kötü olduğunu varsaydığı kimselerden nefret ediyordu. Böylece vicdanını da rahat ettiriyor ve başını hep dimdik tutuyordu. Kendini eğlenceye kaptırmış adamlarda, bu erkek Magdalenalarda, nasıl olsa hoş görüp bağışlanacakları umudundan kaynaklanan bir suçsuzluk duygusu vardır. Tıpkı günahkar kadınlarda olduğu gibi. O kadının yaptığı bütün her şey bağışlanacaktır çünkü o sevmiştir yargısını. Onun yaptığı bütün her şey bağışlanacaktır çünkü o çok keyifli günler yaşamıştır, biçimine dönüştürmüştür bunlar. O yıl sürgünden ve İran'da geçirdiği serüvenli yaşamdan sonra Moskova'ya dönüp bütün vaktini kumar ve içkiyle geçirerek lüks içinde yaşamaya başlamış olan Dolohov'u, Petersburg'dan yakın arkadaşı olan Kuragin'le dostluğu tazelemiş ve amaçlarına ulaşmak için Kuragin'in adından, sosyetedeki ününden ve ilişkilerinden yararlanmak gereğini duyan Dolohov'sa onu bir yem olarak kullanıyor ve Kuragin'le için için alay etmekten de geri durmuyordu. Serüveninin Anatol'le olan dostluğu gerçi bir hesaba dayanıyordu ama bunun yanı sıra bir insanın istencini etkileyip onu egemenliği altına almak ve yönetmek ve Dolohov için ayrı bir zevk kaynağı, bir vazgeçilmez alışkanlık, sözün kısası bir ihtiyaçtı. Natasha Kuragin üzerinde gerçekten büyük bir etki yapmıştı. Nitekim Anatol, tiyatrodan sonra Dolohov'la yemek yerken onun ellerinin, omuzlarının, ayaklarının, saçlarının üzerinde ayrı ayrı durarak işinin ehli bir adam tavrıyla genç kızın tüm güzelliğini uzun uzun anlatıp değerlendirmiş ve peşini bırakmayacağı kararında olduğunu açıklamıştı. Gel gelelim girişimi nasıl bir sonuç verecekti? Daha doğrusu nasıl bir sonuç verebilirdi? O güne kadar herhangi bir deviniminin sonucunu hiçbir zaman bilememiş, kestirememiş olduğu gibi. Dolohov, kardeşim dedi. Kız güzel olmasına güzel ama bize göre değil. Anatol bunun üzerine, ablama söylesem de onu yemeğe çağırsa olmaz mı yani, ne dersin ha diye sordu üsteleyerek. Hele biraz beklesen diye yanıt verdi. Önce evlensin, ondan sonra gereğine bakarsın. Kararlı bir sesle, iyi bilirsin ki küçük kızlara bayılırım dedi Anatol. Kendilerini hemen de teslim ediverirler. Anatol'ün evli olduğunu bilen Dolohov, sen herhalde küçük bir kızın kapanına sıkışmıştın zaten diye takıldı arkadaşına. Ayağını denk alsan hiç de fena olmaz, inan bana. Anatol içten bir kahkaha savurdu. Evet ama o iş bir insanın ömründe iki kez olmaz. Yoksa yanılıyor muyum? 12. Rostovlar tiyatroya gittiklerinin ertesi günü hiçbir yere çıkmadı. Onlara da hiç kimse gelmedi. Bu arada Maria Dmitrievna, yaşlı kontla Natasha'dan gizli olarak bir takım konuşmalar yapıyordu. Onların yaşlı prensten söz ettiklerini ve bir şeyler tasarladıklarını seziyordu genç kız. Bu ona huzursuzluk veriyor, kendisini alçalmış gibi görmesine yol açan bir duygu yaratıyordu içinde. Her an Prens Andrei'nin gelmesini bekliyordu. O gün iki kez prensin gelip gelmediğini öğrenmek üzere Vozdvizhenka'ya yollamıştı kapıcıyı. Hayır, gelmemişti prens ve nedense bir türlü gelmek bilmiyordu. Natasha'nın ruhsal durumu Moskova'ya ilk geldiği günlerde olduğundan çok daha kötüydü şimdi. Sabırsızlığına, Andrei'ye duyduğu özleme, şimdi bir de Prenses Maria ve yaşlı prensle karşılaşmanın tatsız anısıyla nedenini bir türlü kavrayamadığı bir korku, bir kaygı eklenmişti. Ya Prens Andrei hiçbir zaman dönmeyecek ya da o dönmeden önce kendisine bir şey olacakmış gibi bir sezgi vardı içinde. Prens Andrei artık eskisi gibi sakince ve sürekli olarak düşünemiyordu. Gerçekten de Prens Andrei'yi düşünmeye başlar başlamaz anılarına yaşlı prens ve Prenses Maria ile ilgili anılar ekleniyor ve son gördüğü temsille birlikte Anatol Kuragin'in hayali canlanıyordu gözlerinde. Bu arada Natasha'nın yüreğinde bir soru düğümlenmişti. Acaba suçlu değil miydi ve acaba onu Prens Andrei'ye bağlayan bağ kopmamış mıydı? İşte bu soruyu kendi kendine yöneltir yöneltmez, karşısında yeniden onda tuhaf, o korkunç duyguyu uyandırmayı beceren adamın anlamlı bakışlarını ve her an değişen yüzünü görür gibi oluyordu. Ve onun her davranışını, her sözünü, en ince ayrıntılarına kadar tekrar tekrar anımsamak için kendini zorluyordu. Salt bu yüzden evdekilere eskisinden daha devingen görünmeye çabalıyordu. Ama aslında eskisi gibi huzurlu, mutlu olmaktan uzaktı. Pazar sabahı Maria Dmitrievna, Mogiltsi'deki Uspeniye Kilisesi'ne çağırdı konuklarını. Ben o şimdilerde moda olan kiliseleri sevmiyorum demişti bu tercihini açıklamak için. Besbelliydi ki hiçbir dış etkiye kapılmaksızın oluşan düşünceleriyle övünüyordu. Nitekim şöyle devam etti. Tanrı her yerde birdir, papazımız da çok iyi. Ayini yolu yordamınca soylu kişilere yaraşır bir biçimde yönetir hep. Diyakozumuz da öyledir. Hem sonra Krilos'ta konser verilince kilise daha kutsal mı olacak sanki? Sevemem ben böyle şeyleri, sevemem. Hep şımarıklık bunlar, başka bir şey değil. Pazar günlerini gerçekten severdi Maria Dmitrievna. Onları kutlamasını da doğrusu iyi bilirdi. Daha cumartesi günü tepeden tırnağa yıkanıp temizlenirdi. Pazar günü evde ne kendisi ne adamları çalışmazdı. Bayramlık giysilerini donanır, sabah ayinine koşardı herkes. Ev sahibinin sofrasına o gün için özel olarak pişirilmiş yemekler getirilirdi. Uşaklara da vodka ve kaz ya da domuz kızartması çıkarılırdı. Ama o günün bayram günü olduğu ilkin ve en çok Maria Dmitrievna'nın yüzünden anlaşılırdı. Gözlerinde daha sabah kalkışından başlayarak hiç değişmeyen ciddi, görkemli bir hava belirirdi o gün. Sabah ayininden sonra koltuklarının örtüleri çıkarılmış olan konuk odasında kahveler içilip, arabanın hazır olduğu haberi gelince Maria Dmitrievna ziyaretlere giderken kullandığı ve ona resmi bir hava veren şalı aldı omuzlarına. ve ciddi bir tavırla Prens Nikolay Andreiç Bolkonski'ye gideceğini, Natasha konusunda onunla görüşeceğini söyledi. Maria Dmitrievna gittikten sonra Bayan Şalme'den bir terzi kız geldi Rostov'lara. Natasha da konuk odasının bitişiğindeki odanın kapısını kapayıp bu yeni eğlenceden ötürü sevinç içinde giysilerini prova ettirmeye başlamıştı. Henüz kolları takılmamış ve teyellenmemiş korsajının sırtında nasıl durduğunu görmek için başını çevirip de aynadan kendine baktığı sırada konuk odasından heyecanlı bir ses yükseldi. Natasha kıpkırmızı oldu. Prova edilen korsajı çabucak sırtından çıkarırken kapı çalındı ve içeriye sırtında koyu leylak rengi, dik yakalı bir giysi, dudaklarında da ışık saçan tatlı bir gülümseyişle Kontes Bezuhova girdi. Girer girmez de kızaran Natasha'ya yaklaşarak, "Ah şekerim, ne kadar da sevimli," dedi. Kendisinin arkasından içeri girmiş olan yaşlı Kont Ilya Andreiç'e döndü sonra ve şunları söyledi. "Hayır efendim, hayır, kesinlikle olamaz. Sevgili Kont, yakışır mı hiç bu size? Hem Moskova'da oturacaksınız hem de hiçbir yere çıkmayacaksınız. Hayır, hayır, bu sefer yakanızı bırakmam Kont. Şimdi dinleyin. Bu akşam bizim evde Bayan George bir şiir okuyacak. Bu toplantıda birkaç dost da bulunacak. Eğer Bayan George'dan çok daha güzel olan kızlarınızı da alıp bana gelmeyecek olursanız, inanın bir daha yüzünüze bakmam Kont." Bir an durup soluklandıktan sonra ekledi. "Kocam Tver'e gitti. Yoksa onu gönderecektim sizleri alması için. Kesinlikle geleceksiniz Kont, kesinlikle. Gelmeniz gerek. Saat tam 9'da bekliyorum sizi." Kontes Bezuhova'yı tanıyan terzi kız onun karşısında saygıyla diz kırmıştı. Kıza usulca başını sallayarak selam verdi, sonra da kadife giysisinin pililerini zarif bir el devinimiyle açıp aynanın yanındaki koltuğa yerleşti. İçinden koptuğu belli olan bir neşeyle tatlı tatlı konuşuyor, bu arada özellikle de Natasha'nın güzelliğini övüyordu. Genç kızın giysilerini tek tek gözden geçirdi, hepsini pek beğendiğini söyledi. Paris'ten getirtmiş olduğu yeni maden rengi tülden giysisini anlattı, sonra ve Natasha'ya aynı giysiden kesinlikle yaptırmasını öğütledi. "Zaten size yakışmayan bir şey düşünülemez ki," dedi. Natasha'nın dudaklarında sevinç taşan bir gülümseyiş dalgalanıyordu hep. Daha düne kadar ona öylesine ulaşılmaz, öylesine yücelerde görünen ama işte şimdi ona böylesine iyi davranan sevimliler sevimlisi Kontes Bezuhova'nın övgüleri karşısında has bahçede yeni açan bir çiçek gibi algılıyordu kendisini ve sınırsız bir mutluluk duyuyordu. İçinden sevinç taşıyordu. O güzel mi güzel, o cana yakın Kontes'e sanki aşık olmuştu. Helen'e gelince o gerçekten Natasha'nın güzelliğine hayrandı ve gerçekten genç kızın gezip tozmasını istiyordu. Bu arada Anatol ablasından kendisini Natasha ile buluşturmasını dilemişti. Helen'in Rostov'lara gelişinin asıl nedeni de buydu. Genç kızı kardeşiyle buluşturmak hoş ve ilginç bir değişiklik olarak geliyordu. Gerçi eskiden Petersburg'da Boris'i elinden aldığı için Natasha'ya öfkelenmişti. Ama şimdi artık bunu aklına bile getirmiyordu ve genç kıza karşı son derece yakınlık duyuyordu. Nitekim Rostov'ların evinden ayrılırken yeni koruduğu genç kızı bir ara bir köşeye çekip "Dün akşam bizde yemekte kardeşim vardı," dedi. "Kırıldık gülmekten, ağzına bir tek lokma bile koymuyor, sürekli sizin için ah çekiyordu şekerim. Deli gibi aşık size, deli gibi aşık canım." Natasha genç kadının bu sözlerini işitince kıpkırmızı kesildi. Helen bunun üzerine "Şuna bakın tanrım," diye bağırdı. "Nasıl da kızardı birden tatlım." Sonra Natasha'ya iyice sokularak ekledi. "Kesinlikle gelin. Şekerim, birine aşıksanız bile bu kendinizi bir çeşit manastır yaşamına mahkum etmeniz için yeterli neden değildir. Dahası biriyle sözlüyseniz bile ben adım gibi inanıyorum ki sözlüsünüz. Onun yokluğundan, can sıkıntısından bunalmaktansa sosyete yaşamına karışmanızı isterdi." Natasha bir anda "Demek benim nişanlı olduğumu biliyor," diye düşündü. Demek ki kocasıyla o hep doğruluk peşinde koşan Pierre'le benden ve Andrei'den söz etmişler. Dahası buna gülmüşler de. Demek ki bu iş o kadar önemli değil. Natasha'ya daha bir gün öncesine kadar korkunç olarak görünen şey, Helen'in büyüleyici etkisi altında alabildiğine sıradan, olağan görünüyordu şimdi. Genç kız kendi kendine şöyle diyordu: "O öyle bir hanımefendi ki hem tatlı hem de beni candan sevdiği hemen belli oluyor. Üstelik ben niçin eğlenmeyecekmişim ki?" Bütün bunları düşünürken de gözlerini iri iri açmış, hayranlıkla Helen'e bakıyordu. Maria Dmitrievna eve yemek vakti dönmüştü. Hiç konuşmuyordu. Alabildiğine ciddiydi. Yaşlı prensin karşısında yenik düştüğü ve aralarında çıkan çekişmeden ötürü hala büyük heyecan duyduğu hemen anlaşılıyordu. Ne var ki yaşlı prensle aralarında olup bitenleri sakin kafayla anlatacak durumda değildi henüz. Nitekim kontun sorularına bütün her şeyin yolunda gittiği ve ertesi sabah ayrıntılı biçimde açıklayacağını söyleyerek karşılık verdi. Kontes Bezuhova'nın ziyaretini ve onları suareye çağırmış olduğunu öğrenince de "Bezuhova'dan hiç hoşlanmam ben" diye başladı konuşmaya. "Onunla dostluk etmekten hep kaçınmışımdır. Kendisiyle görüşmeni bile öğütlemem. Ama madem ki söz verdin, hadi git bakalım," dedi Natasha'ya dönerek. "Belki de biraz rahatlarsın." 12. Kont İlya Andreiç kızlarını Kontes Bezuhova'nın evine kendisi götürmüştü. Suare epey kalabalıktı. Hem de orada bulunan herkes Natasha'ya yabancıydı. Kont İlya Andreiç orada daha çok rahat davranışlarıyla ün salmış erkekler ve kadınların toplanmış olduğunu hemen gördü hoşnutsuzlukla. George konuk odasının bir köşesinde çevresi gençlerle sarılmış duruyordu. Birkaç Fransızla Helen'in gelişinden beri ev halkından sayılmaya başlanan Metivier de vardı orada. Kont İlya Andreiç iskambil oynamayıp kızlarının yanından hiç ayrılmamaya ve Bayan George'un temsili biter bitmez çıkıp gitmeye karar verdi. Anatol Rostov'ların gelişini herhalde kapıda beklemişti. Kont'la selamlaşır selamlaşmaz Natasha'ya yaklaştı ve peşinden yürüdü. Natasha da onu görür görmez, tıpkı tiyatroda olduğu gibi genç adamın hoşuna gitmekten kaynaklanan gururlu bir hoşnutluk ve aralarında ruhsal engellerin ortadan kalkmış olmasından kaynaklanan bir korku duydu. Bu duygular bütün varlığını sarmıştı hemen. Helen, Natasha'yı sevinçle karşılamış, yüksek sesle güzelliğine, giyimine hayran olduğunu belirtmişti. Rostov'lar geldikten hemen sonra Bayan George giyinmek için odadan çıktı. Konuk odasına iskemleler sıralamaya başladılar. Herkes kendine bir yer buluyordu. Anatol, Natasha'nın oturması için bir iskemle sürdü, yanına oturmak istedi. Ama Natasha'dan gözünü ayırmayan Kont hemen kızının yanına oturuverdi. Böylece Anatol arkadaki iskemleye oturmak zorunda kaldı. Çıplak, tombul kollu ve gamzeli Bayan George, bir omuzunu açıkta bırakarak sarındığı kırmızı bir şalla koltukların arasında kendisi için bırakılmış boş yere çıktı, yapmacık bir pozla durdu. Her yandan hayranlık fısıltıları duyuldu. Bayan George ciddi, hüzünlü bir tavırla dinleyicilere baktı, sonra Fransızca olarak kimi şiirler okumaya başladı. Bu şiirlerde bir ananın oğluna karşı suç olan sevgisinden söz ediliyordu. Bayan George yer yer sesini yükseltiyor, yer yer fısıldıyor, görkemli başını kaldırıp zaman zaman da duraklıyor ve sesini alçaltarak gözlerini iri iri açıyordu. Her yandan şahane, ilahi bir şey, nefis sesleri duyuluyordu. Natasha tombul Bayan George'a bakıyor ama hiçbir şey işitmiyor, hiçbir şey görmüyor, karşısında olup biten hiçbir şeyi anlamıyordu. Ama kendini geri dönülmez bir sürükleyişle o tuhaf, o eski dünyasına büsbütün yabancı bir dünyaya dalmış duyumsuyordu. Bu dünyada artık neyin iyi, neyin kötü, neyin uygun, neyin çılgınca olduğunu kestirmek olanaksızdı. Arkasında Anatol oturuyor, Natasha da onun yakınlığını duyarak korku içinde bir şeyler bekliyordu. Birinci monologdan sonra toplantıda bulunan herkes kalkarak Bayan George'un çevresini sardı. Ona hayranlıklarını belirtiyorlardı. Natasha başkalarıyla birlikte ayağa kalkıp kalabalığın arasında aktrise doğru ilerleyen babasına "Ne güzel kadın" dedi. Anatol Natasha'nın peşinden gidiyordu. "Bence hiç de değil. Bunun öyle olmadığını size bakınca anlıyorum." Bu sözü sesini yalnız Natasha'nın işitebileceği bir anda söylemişti. Olağanüstü olan sizsiniz. Sizi gördüğüm andan beri durmadan... Kont kızını yanına almak için geri döndü. Onun yanına gidelim. Gel onun yanına gidelim Natasha. Ne güzel kadın. Natasha hiçbir şey söylemeden babasına yaklaştı. Şaşkınlık dolu bir bakışla ona sorar gibi baktı. Bayan George birkaç şiir daha okuduktan sonra gitti. O zaman Kontes Bezuhova konuklarının salona geçmelerini istedi. Kont gitmek istiyordu. Ama Helen daha önceden hazırlık yapmadan bir balo vereceğini söyleyerek oyun bozanlık etmemesi için yalvarıyordu. Bunun üzerine kaldı Rostovlar. Anatol Natasha'yı gene valse çağırdı. Onunla vals yaparken genç kızın hem elini hem de belini sıkıyor, büyüleyici olduğunu, onu sevdiğini söylüyordu. Gene birlikte yaptıkları ekoses sırasında ise hiçbir şey söylemedi, yalnız Natasha'nın gözlerinin içine bakmakla yetindi. Natasha bocalıyordu. Vals yaptıkları sırada Anatol'ün söylediği sözleri düşünde mi duymuştu yoksa? Birinci figürün sonunda Anatol gene elini sıktı. Natasha ürküyle gözlerini ona doğru kaldırdı. Ama Anatol'ün aşk dolu bakışıyla gülümseyişinde öyle güven verici bir şey vardı ki söylemek istediklerini söyleyemedi. Sustu, gözlerini gene yere indirdi. Sonra hızlı hızlı konuşarak bana öyle şeyler söylemeyin dedi. Nişanlıyım ben, başkasını seviyorum. Gözlerini gene Anatol'e kaldırdı. Anatol, Natasha'nın sözlerine ne şaşırmış ne de üzülmüştü. Ama siz bunları bana söylemeyin dedi. Nişanlı olmanız beni ilgilendirir mi? Size çılgınca, delice aşığım ben. Siz insanı büyülüyorsunuz, suç bende mi? Hadi dans edelim. Natasha ürkek bakışlı gözlerini iri iri açarak heyecanla çevresine bakınıyor, her zamankinden neşeli görünüyordu. O akşam olup biten her şey zihninde hiç iz bırakmadan geçip gidiyordu sanki. O sırada Ekosez ile Grosswater dansını yapıyorlardı. Babası gitmelerini istiyor, Natasha ise kalmaları için yalvarıyordu. Genç kız nerede olursa olsun ve kiminle konuşursa konuşsun Anatol'ün bakışlarını üzerinde duyumsuyordu hep. Bir ara kendisine çeki düzen vermek için tuvalete gitmek istediğini söyleyerek babasından izin aldı. Helen de peşinden gitti, gülerek ona kardeşinin aşkından söz etti. Natasha tuvaletten çıkınca küçük oturma odasında gene Anatol'le karşılaştı. Anatol onun elini tutarak tatlı bir sesle sordu. "Evinize gelemiyorum. Bu durumda sizi hiçbir zaman hiçbir yerde göremeyecek miyim? Çılgınca seviyorum sizi. Hiçbir zaman göremeyeceğim demek öyle mi?" Sonra yolunu keserek yüzünü Natasha'nın yüzüne yaklaştırdı. Anatol'ün erkekçe bakan iri parlak gözleri Natasha'nın gözlerine o kadar yakındı ki bu gözlerden başka hiçbir şey göremez olmuştu genç kız. Anatol soru sorar gibi "Natalie" diye fısıldadı. Parmakları Natasha'nın canını acıtırcasına ellerini sıkıyordu. Yineledi. Natalie. Natasha'nın bakışı ben bunlardan hiçbir şey anlamıyorum, söyleyecek hiçbir şeyim yok der gibiydi. Anatol ince dudaklarını Natasha'nın dudaklarına bastırdı. İşte o zaman Natasha kendini gene bütün bağlardan kurtulmuş duyumsadı. Aynı anda ayak sesleri ve Helen'in giysisinin hışırtısı duyuldu. Natasha önce Helen'e sonra da kıpkırmızı bir yüzle titreyerek ürkü içinde sorar gibi Anatol'e baktı, kapıya doğru yürüdü. Anatol, "Natalie bir söz, bir tek söz," diyordu. Natasha durdu. O sırada Anatol'den olup bitenleri kendisine açıklayacak ve kendisinin de karşılık verebileceği bir söz işitmeye o kadar ihtiyacı vardı ki. Oysa Anatol'ün ne söyleyeceğini bilemediği belliydi. Bu yüzden de hep "Natalie, Tanrı rızası için bir tek söz," diyordu.